Ayrım 52.
Oysa bu adamın daha becerikli olduğu görülüyordu. Odasının duvarına astığı siyah bir kılıfın içindeki sazı çalıyordu. Muzaffer sakal tıraşı olmaya başlamıştı. Kendisine şimdilik ustura kullanmaması ve makineyle Selim'in saçlarını kırptıkları sivri dişli makine kesmesini tavsiye ediyorlardı. Selim'in canı büyük adam olmak istemiyordu. Seyyar satıcılar bile Selim'i pek güzel aldatıyorlardı. Pazarlık edemiyordu. Zeytinin kilosu 80 kuruşa çıkmıştı. Evde huzursuzluk vardı. Sabri kızlarla dolaşmaya başlamıştı. Selim'e cinsel öğütler veriyordu. Sabri 3 dersten ikmale kalmıştı. Onu ikmale bırakan matematik hocasını bir öğrenci bıçaklamıştı. Bütün olaylar uzakta oluyordu. Selim büyük adam olamayacağını hissediyordu. Belki Türkiye savaşa girerse Selim'in büyük adam olma meselesi unutulur ve Selim de bu kadar insana karşı mahcup olmazdı. Kimse ağır savaş yılları içinde yetişen bir çocuğu büyük adam olamadı diye suçlayamazdı. Selim büyük adam olmaktan kurtulmak için ağır bir hastalık bile geçirmeyi düşünmüştü. Ne yazık, hastalık her istendiği anda gelmiyordu. Oysa afişlerde korkunç hastalıklardan bahsediliyor, mikropların ve mikrop taşıyıcı böceklerin resimleri, Selim'in iki misli kocaman böceklerdi bunlar, duvarlara asılıyordu. Bu böcekler Selim'in rüyalarına giriyordu. Annesi de başında bit bulmuştu. Saçları daha kısa kesildi. Muzaffer'in eline makası vermişlerdi artık. Selim'in saçının kesilmesini bazen ona teslim ediyorlardı. Yakında kalfalık imtihanına girecekti. Onun üzerinde fotoğrafı yapışık ehliyetnamesi pek yakında öteki berberlerinkinin yanına asılacaktı. Makas resimleriyle süslü bir diploma. Oysa Selim'in ilkokul diplomasını elinden almışlardı. Ortaokula kayıt için gerekliymiş. Diplomada pek iyi bir şey ifade etmiyordu. Dişçinin Haylazoğlu'nun diplomasında bile hepsi pek iyiydi. Birinciliği de Mansur'a kaptırmıştı. Berber Osman Almanları tutuyordu. Onların bizim dostumuz olduklarını söylüyordu. Alt katta oturan Kafkas göçmeni Aziz Bey, Rusların elinden çektiklerini anlatıyordu. Yerli kurşun kalemler boyuna kırılıyordu. Daha iki satır yazmadan kalem bitiyordu. Alman kalemleri gelmiyordu. Tutum haftası düzenleniyordu. Yerli mallar haftası düzenleniyordu. Bol bol incir üzüm yeniyordu. Ortaokulda her dersi ayrı öğretmen geliyordu. Öğretmenim denilmesine sinirleniyorlardı. Hocam denilmesini istiyorlardı. Selim'in en küçük olaylarda yüreği ağzına geliyordu. Hocalardan korkuyordu. Fizikçi, tarihçi deyimlerinden ürküyordu. Müzikçiden çekiniyordu. Not tutulmaya başlanmıştı. Orta 2'de Türkçeciyi sevdi. Yeni şairlerden şiirler ezberletiyordu. Savaşın kötü bir şey olduğunu aşılamaya çalışıyordu öğrencilerini. Müzikçi kadın sivri burunlu ayakkabılarıyla çocukları tekmeliyordu. Ona evde kalmış deniyordu. Bazı çocuklar kısa pantolonlarının altına, derilerinin üstüne kopyalar yazıyorlardı. Selim'in yakın bir arkadaşı yoktu sınıfta. Sabri başka bir ortaokula gidiyordu. Ona uzun pantolon giydiriyorlardı. Oysa Selim'in boyu Sabri'den uzundu. Erol'un evine gitmeye başladı. Onunla dergi çıkardılar evde. Başka dergilerden resim ve yazılar kopya ederek bir kartonun üstüne yapıştırdılar. Erol'un annesinin verdiği yemekler az ve kötüydü. Para biriktirdikleri bir ev satın alacakları söyleniyordu. Bisiklete binmesini öğrendi. Yalnız yokuş yukarı çıkamıyordu. Sonunda onu da öğrendi. Sabri ile birlikte ehliyet aldılar. Babası Selim'e bisiklet almadı. Sabri'nin babası zaten fakirdi. Sabri'nin ağabeyi yazın çalışarak bir bisiklet aldı kendine. Onun bisikletine bindiler. Ama her gün istenmiyordu ki. Selim edebiyatı seviyordu. Sevdiği Türkçecinin yerine gelen hoca, Türkçecinin hakkında takibat yapılmış deniyordu. Selim'in tahrir vazifesini beğenmedi ve bu vazifeyi okuyup yanlışlarını bir bir düzelterek onu bütün sınıfın içinde rezil etti. Selim bu olayı hiç unutmadı. Bu adam kötü şiirler yazıyordu. Bunu bilmek bile Selim'i teselli etmedi. Esas Türkçeci geldi bir ay sonra. Takibattan kurtulmuş olmalıydı. Selim'in yazdığı bir hikaye taslağını beğendi ve Selim'i iftihar listesine aday gösterdi. Bununla birlikte Selim bir daha hiç hikaye yazmadı. Babası imam olan bir öğrencinin etkisiyle eski yazıyı öğrenmeye başladı ve yarıda bıraktı. İmamın oğluyla bahçede dolaşırlar ve eski Türkçe kelime yarışması yaparlardı. Selim kaybederdi. Bu çocuk evde yere bağdaş kurarak oturur ve hiç kravat takmazdı. Bıyıkları da Selim'inkinden önce çıkmaya başlamıştı. Fakat bu duruma aldırmıyor ve bıyıklarıyla övünmeyi aklından geçirmiyordu. Kalın ve boğuk bir sesi vardı. Sınıfta Selim'den başka kimseyle konuşmazdı. Arkadaşlıkları uzun sürmedi. Onunla arkadaşlığı kimsenin dikkatini çekmiyordu. Kimse ilgilenmiyordu bu çocukla sınıfta. Oysa Selim bu çocuğu çok önemsiyordu. Gene de çocuktan sıkıldı. Eski Türkçe kelime öğrenmekten de vazgeçti. Selim ortaokulda sevilen bir öğrenci değildi. Kimse artık onun büyük adam olacağını söylemiyordu. Galiba büyük adam olma süresini geçirmişti. Okula her gidişinde yüreği çarpıyor, başına kötü bir olayın geleceği endişesiyle titriyordu. Geceleri yatakta terliyordu, çok zayıflamıştı. Uyumadan önce şişmanlamak için dua ediyordu yatakta. Elleri terlediği için bütün kitapları, defterleri kirleniyordu. Elbiseleri lekeleniyordu. Dalgınlığı ve dağınıklığı nedeniyle cepleri sökülüyor, pantolonu yırtılıyor, defterlerini düşürüyor, kalemlerini kaybediyordu. Saçları uzadığı halde çok sert olduğu için bir türlü muzaffer gibi arkaya yatıramıyordu. Bir de sakal tıraşı derdi çıkmıştı başına. Yüzünü kesiyordu, sivilceleri çıkıyordu muzaffer gibi. Berberlerin tavsiyeleri Selim'e de iyi gelmiyordu bu konuda. Uzun pantolonun da bir hayrını görmemişti. Yağmurda paçaları çamur içinde kalıyordu. Saçlarını kestiriyordu, tırnakları uzuyordu. Sakal tıraşı oluyordu, yıkanması gerekecek kadar kirlenmiş oluyordu. Hiçbirine yetişemiyordu. Hepsini bitirince de giyecek temiz gömlek bulamıyordu. Bütün arkadaşları bu kadar işi bir arada aksatmadan nasıl yapıyorlardı? Askerliğini yaparken Süleyman Kargı ile tanıştı. Ütüsüz elbiseleri ve gevşek davranışları yüzünden subaylardan çok söz işitti. Askerlik bitince gene açıkta kaldı. Kimse ona sahip çıkmadı. Kimse onun üstüne düşmedi. Üstüne düşülmesinden çok hoşlanırdı. Bilemediler. Bütün hayatınca konuştu. Sonunda tutunamayanlar diye bir söz çıkarabildi ortaya. Bir tek kelime. Çoğul bir kelime. Unutamadığı bazı insanları birleştiren bir kelime. Bu sefer düşüncesini Süleyman Kargı'dan başkasına açıklamadı. Süleyman da kimseye söylemedi. Bütün hayatınca tutunamayanlardan kaçtığını sezer gibi oldu. Kendisine de bulaşmalarından korktuğunu anladı. Onlara yapmış olduğu bu haksızlığın ızdırabıyla kıvrandı. Onların gerçek temsilcisi olmak için eline çok fırsat geçmiş olduğunu ve bu fırsatları kaçırdığını anladı. Bu düşüncelerinde de kaçmaya çalıştı. Bütün hayatınca düşüncelerinden kaçmıştı. Son olarak odasına sığındı, kapıyı kapattı. Sesleri duymaz, görüntüleri görmez oldu. Yemek yemez, içki içmez oldu. Dostundan kaçar, düşmanını bilmez oldu. Sığındığı son yerde de onu buldular. Yerini tespit ettiler. Bütün tanıklar dinlendi, savunmalar alındı, gereği düşünüldü. Hiçbir etki altında kalmadan bağımsız olarak karar verildi. Adam kapıyı açtı, içeri girdi ve tabancasını çıkararak ateş etti. 21. Hava kararmak üzereydi. Güzel bir gün sona eriyordu. Turgut oturduğu yerden kalktı. Terden sırtına yapışmış olan gömleğini çıkardı. Derin bir nefes aldı. Arabanın çevresinde geniş adımlarla dolaştı. Neredesin Ulrik? Ona her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Birlikte arabaya bindiler. Yokuşu ağır ağır inerek yol kavşağına geldiler. Yollarına devam ettiler. Bir kasabaya varınca durdular. Turgut bir otele eşyasını bıraktı. Yemek yedi ve yemekten sonra hemen otele dönerek odasına çekildi. Bir süre pencereden sokağı seyretti. Uzaktaki büyük şehrini uzun zaman göremeyeceğini düşündü. Selim'in Beşiktaş'ta gitmek istediği meyhanenin özlemini duydu. Selim'i hiç tanımamıştı bu insanlar. Hiç olmazsa cenazesine gelseydiler. Bilseydim hepsine haber verirdim. Bir teşkilatımız, bir lokalimiz yok ki bir araya gelelim. Bu ülkenin belini dağınıklık büküyor. Belki Beşiktaş'taki meyhanedekilerden biri Selim'i yolundan döndürebilirdi. Koltuğa oturdu. Selim'in defterlerini eline aldı. Selim'in öldüğünü anlamıştı sonunda. Anlamak başka şey, kabul etmek başka. Hayatını sağa sola dağıttım be Selim. Bir bu defterler kaldı. Hiç olmazsa şarkılar da yanımda olsaydı. Selim'i bir derleyip toparlamak gerekmez mi? Yatağa uzandı ve Süleyman Kargı'ya bir mektup yazdı. Mektupta Selim'i seven bir insan olarak ona ait birkaç parça yazının kendisinde de bulunmasını istediğini, uzun bir yolculuğa çıktığı şu sırada kendi oluşumu bakımından da bu parçaların ifade etmekte güçlük çektiği bir önemi olduğunu, özellikle şarkıların bir bakıma bundan sonraki hayatını düzenlemekte çok yararlı olacağını, düşünmeye başladığı şu sırada bu şarkıların belki kendisi de fark etmeden Selim'le ortak bir biçime varmasının sağlanmasında önemli bir yer tutacağını, şimdiye kadar bilemediği ve kendisini de yok saymasına rağmen bazı etkilerin yıllardan beri içinde biriktiğini ve bu şarkıların eline geçmesiyle hayatın ilk defa kendine özgü bir tutuma kavuşabilmek için cesaretli adımlar atabileceğini, aynı zamanda Selim'le hazırladıkları bazı notları ki bunları da yanına almadan edememişti ve artık yanından ayırmayacaktı, bu şarkılarla karşılaştırarak bazı sonuçlara varmayı ümit ettiğini, Selim o zamanlar yani Turgut da bunları yazdığı sırada kendini açıklama cesaretini bulmuş olsaydı belki de bugün durumun çok değişik olacağını, Selim'in bu anlayışı kendisinden beklediğini ve ne yazık ki bunu çok geç sezdiğini ve o zaman da artık geriye dönme imkanının kalmamış olduğunu anladığını ve bu nedenle çekingen davrandığını, aralarındaki ilişki biçiminin her ikisinin de bu yöndeki gelişimini engellediğini ve aslında birçok insanın arkadaşlığa yanlış bir noktadan başladıklarını ve bu nedenle gittikçe çıkmaza sürüklendiklerini, ilk adımı yanlış attıkları için geri dönmenin iki tarafa da zor geldiğini herkesin ilk adımın atılmasını karşısındakinden beklemesinin gerginliği içinde muhakkak hata yaptığını, insanın değişmeye karşı gösterdiği tepkinin bu hatada payı olduğunu, Süleyman Kargı da kendisini yoklarsa onun gibi bir bakıma Selim'e ilgisiz olduğunu göreceğini, bu kısa araştırması sırasında hiçbir şey öğrenmediyse bir cümlenin, bir bakışın, yerinde atılmış bir tek adımın insan hayatında olumsuz ya da olumlu birçok ihtimale yol açtığını gördüğünü, ona fırsat verirse, yani şarkıları yollamak ve bu konuda bazı noktaları aydınlatmak isterse, yaşayışı ve düşüncesiyle bu ilgiye layık olduğunu göstereceğini, bir taşra kasabasının soğuk bir otel odasında oturup düşünürken geleceğini bağladığı bazı belgelerin önemine anlayış göstermesini ondan beklediğini, ilk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bu hareketini uzun yorumlara kaçmadan anlayış gösterirse bu çıplak odada beklemesinin bir anlam kazanacağını, onun ilgilenmesini bu odada durup dinlenmeden beklemekle sağlamaya çalışacağını, gerekirse günlerce hatta aylarca bekleyeceğini, buna kararlı olduğunu, her şeyi düşündüğünü, hayatını yenilemek isteyen ve Selim'in dostu olan birine, Selim'in bir zamanlar çok sevgi göstermiş olduğu bir arkadaşının yardım edeceğine inandığını, Selim'e göstermiş olduğu çekingen ilgi yüzünden bugün çok ızdırap çektiğini ve ona da aynı çekingenliği göstererek bir daha aynı hataya düşmeyeceğini, bu nedenle de her şeyi açıkça yazdığını, ilişkilerinin birkaç saatlik bir görüşmeden ibaret olmasına rağmen, şiddetli ve yoğun bir süre olması nedeniyle içinden şu anda geçenleri büyük bir içtenlikle ve bütün karmaşıklığıyla olduğu gibi ifade etmekte sakınca görmediğini, kendini olduğu gibi ortaya koyduğunu, bundan sonra istemesini bilmeye çalışacağını, bu mektubu beğenmese de onu bozkırın ortasında sonsuz bir beklemenin içinde bırakmamasını ondan beklediğini, hataları olmuşsa bunları da açıkça belirtmesini, fakat onu ilgisizliğe mahkum etmeye hakkı olmadığını, bu mektubun belki onun zevkine uygun olmayacağını tahmin ettiğini ya da bunu mümkün gördüğünü, ne var ki artık dönülmesi imkansız bir yola girdiği için en küçük bir ilgisizliği bile onun için kötü sonuçlar doğuracağını, muhakkak ona yazması gerektiğini, mektubunu beklediğini, aydınlatılmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Sabah uyandığı zaman mektubu tekrar okumadan hemen zarfladı ve gönderdi. Ve mektubu kutuya attığı andan itibaren de beklemeye başladı. Bekleyiş günlerce sürdü. Kendine önemsiz işler bularak oyalanmaya çalıştı. Kasabanın tarihi yerlerini gezerek resimler yaptı. Belediye reisini ziyaret ederek tarihçi olduğunu söyledi. Kasabanın tarihini inceleyerek bir tez hazırlayacağını anlattı ve gereken kolaylığın gösterilmesini rica etti. Aynı zamanda sosyolojik etütler de yaptığını belirterek kendisine kasaba hakkında bilgi verilmesini istedi. Kendisine çok kolaylık gösterildi. İlgili memurlar emrine tahsis edildi. Genç bir mimardan kasabanın imar planı hakkında geniş izahat aldı. Merkezdeki tanıdıklarıyla görüşerek kasabanın gelişmesi için çalışmaya söz verdi. Teknik konuları, hele mühendislikle ilgili olanlarını kolaylıkla kavraması ilgili memurların hayranlığını uyandırdı. Günün büyük bir kısmını da odasında çalışarak geçiriyordu. Belediye reisi çalışmalarını görmek istedi, izahat rica etti. Tezin ana hatlarını belirten ön sözünü birkaç güne kadar tamamlayacağını bildirerek biraz müsaade rica etti. Süleyman Kargı'nın düzgün bir paket içinde yolladığı şiir geldi. Üzerinde yalnız başarı dilekleriyle yazısı vardı. O sırada belediye reisinin odasında sohbet ediyorlardı. Postacı zarf uzattı. Turgut profesörden beklediği bilginin geldiğini söyleyerek odasında çalışmak üzere izin istedi. Birkaç gün sonra Turgut, belediye reisini tekrar ziyaret ederek merkeze gitmesi gerektiğini ve birkaç güne kadar döneceğini bildirdi. Yardımlarından dolayı teşekkür etti ve bir sabah erkenden yola çıktı. Öğle üzeri bir kahvenin önünde durdu. Büyük bir çay ısmarladı ve belediye reisinin karısının yaptığı yolluğu yedi. Onu pek sevmişlerdi. Yemekten sonra yola çıktı ve akşama kadar durmadan yol aldı. Geceyi bir kasaba otelinde geçirdi. Ertesi gün akşam üzeri ana yola yakın bir motelin önünde durdu. Motel bir tepenin eteğinde, bozkırın ortasında yalnız bir yapıydı. Motelde günlerce kaldı. Kaç gün kaldığını bilmiyordu. Takvime bakmıyor, gazete okumuyordu. Sabahtan akşama kadar yazıyordu. Akşam yemeğinden önce bozkıra çıkıyor, dolaşıyordu. Bazen bir ağacın altında, tepedeki bir kayanın yanında duruyor, yüksek sesle Oldrick'le konuşuyordu. Yüksek sesle konuşma ihtiyacı onu akşama kadar rahatsız ediyor ve bu gezintileri sabırsızlıkla bekliyordu. Onunla her şeyden bahsediyorlardı. Tabiattan, bozkırın güneş batarken güzelliğinden, arılardan, karıncalardan, moteldeki yemeklerin her zaman iyi çıkmadığından, yazdıklarından, yazarken karşılaştığı güçlüklerden, dünyaya boş verdiklerinden, motel binasının çirkinliğinden, güzel kadınlardan, artık çok uzakta kalan büyük şehirden, denizden, okuduğu kitaplardan, yabancı dil öğrenmenin gerekliliğinden, sonlarının ne olacağından ve daha birçok şeyden konuşuyorlardı. Sonra yavaş yavaş dönüyorlar, konuşmaları hüzünlü sona ermişse motel sahibinden bir iki kadeh içki rica ediyorlardı. Sonra bir gün moteli de bıraktılar, yollarına devam ettiler. Trenin uğradığı bir şehre geldiler. Turgut bankaya uğrayarak bütün parasını çekti. Arabasını şehirde bir sokağın köşesinde bıraktı. Eşyasını yeni satın aldığı bir bavula doldurdu ve trene bindiler. İkinci mevki bilet almışlardı. Oldre'ye bilet alınmıyordu. Tren hareket ederken başlarını geriye çevirmediler. Arkalarına bakmadılar. Yalnız kompartımandaki yolculardan biri uğurlar olsun dedi. Yanlarına biraz yiyecek almışlardı. Artık vagon restorana gidemezlerdi. İdareli olmak gerekiyordu. Bir süre, belki çok uzun bir süre, çatal bıçak gürültüsüne hasret kalacaklardı. Turgut restoranda beyaz peynirle vodkasını içemeyecekti. Pencerenin yanında bir yer almışlardı. Tarlada çalışan bir iki çocuk el salladı onlara. Onlar da mukabele ettiler. Artık her ilgiye karşılık göstereceğim Modric. Tarladaki çocukların elbette bir bildikleri var ki el salladılar. Bizim de bir bildiğimiz var ki el salladık. Onlara mukabele ettik. Uyudular, uyandılar. Oturarak uyumasını öğrendiler. Bir yanımızla onlardan daima uzak kalacağız efendimiz. Bilinmez Olirik, bilinmez. Yarın güneşin nasıl doğacağını, bizi uykudan ne zaman uyandıracağını, geleceğin bizim için neler hazırladığını, kompartımana birdenbire nasıl bir insanın gireceğini, çantasında ne çeşit yolluklar bulunduğunu ve daha birçok şeyi bilemiyoruz. İnsanların içinden neler geçtiğini ise hiç bilmiyoruz. Karşımızda bağdaş kurup oturmuş yaşlı köylü bizim içimizden geçenleri bilebilir mi? Onun için uzak kalıyoruz efendimiz. Olamaz Olirik. Niçin olmadığını bulacağız. Seslerin nerelerden geldiğini karanlıkta da sezeceğiz. Duyularımız gelişecek. İstasyonlarda trenle birlikte durdular. Perona inip biraz hava aldılar. Büfelerden sigara ve yiyecek aldılar. Sabaha karşı uyanıp elektriksiz köy istasyonlarında marşandizlerin gelmesini beklerken Ağustos böceklerinin seslerini dinlediler. Lokomotifin su alışını seyrettiler. Açılır kapanır kompartıman masasında yolcularla yemeklerini bölüştüler. Hikayeler dinlediler, hikayeler anlattılar. Bazı istasyonlarda bavullarını toplayıp trenden indiler, başka bir doğrultuya giden bir trene bindiler. Bir keresinde kompartımana uzun bıyıklı bir genç adam girdi. Onunla arkadaş oldular, gazeteciymiş. Röportaj yapmaya şarka gidiyormuş. Yeşil gözlü gazeteciyle uzun uzun konuştular. Turgut ona yeni saydığı bir takım düşüncelerinden bahsetti. İzlenimlerini anlattı. Turgut'un şehrinden izler taşıyordu bu genç gazeteci. Taze bilgilerle ve kendine güvenle doluydu. Beyaz dişlerini göstererek gülerken umutla ve kesinlikle ifade ediyordu düşüncelerini. Onu yenmek zordu. Turgut'un bu kadar açık gerçekleri görememesine şaşıyordu. Tozlu ve köhne anlayışlara canla başla saldırıyordu. Turgut bütün içinden geçenleri genç gazeteciye vermek istedi. Ne yazık, inandırma gücünü bulamıyordu kendinde. Sözlerinin yarısında konuşmaktan vazgeçiyordu. Kimseyi değiştirmek istemiyordu. Bunun gerekli olduğunu inanmıyordu artık. Bu nedenle genç gazetecinin sözlerine kanmış göründü. Onun sevinçle düşüncelerini kabul ettirmesine göz yumdu. Daha çok genç Oldrick. Duygu ve düşüncelerinin etkisini görmeye ihtiyacı var. Ona yardım etmeliyiz. Onu kırmamalıyız. Birkaç saat içinde bir insanın düşüncelerini değiştirebildiğini görmek ona gurur verecektir. Kendi düşüncelerini değerlendirmesini kolaylaştıracaktır. Bizi de daha çok sevecektir. Kendisini ispat etmesine fırsat verelim. Ya büyüyünce uslanmaz bir eleştirmeci olursa efendimiz? Buna engel olmaya zaten gücümüz yetmez Ulrik. Onu biz bozmayalım. Bırakalım anlatsın, döksün içindekileri. Ona ayıklama imkanı verelim. Birçok gerçeği kabul ettiğimiz gibi onun gerçeğini de kabul edelim. Heyecanlarının körleşmesine yol açmayalım. Bizim gibi sabaha kadar düşünecek değil ya, birazdan uykuya dalar. Onu uyurken seyrettiler. Düşünceleri kimseyi rahatsız etmesin diye koridora çıktılar. Turgut sigara içti ve koridor ışığının aydınlattığı kadar dışarıya baktı. Gazetecinin adresini aldılar. Ona yazmaya söz verdiler. Birkaç güne kadar taşınacakları için ona adreslerini veremediler. Onu da bir peronda bıraktılar el sallayarak. Trendeki yaşayışın görgü kurallarına alıştırdılar kendilerini. Kompartımana yeni gelenlerin bavullarını yerleştirmelerine yardım ettiler. Tuvaletin kapısı önünde sabırla beklemesini öğrendiler. Kompartımanda herkesle birlikte uyumaya çalıştılar. Turgut yıllardır özlediği uzun yolculuğun tadını çıkarıyordu. Bu yaşayışa kendini o kadar kaptırmıştı ki gece uyumayan çocukların ağlamasına bile aldırmıyordu. İleride sizi bekleyen bir istasyon daima vardı ve bacaklarınızın uyuşmasını gidermek her zaman mümkündü peronda dolaşarak. İyi ve kötü trenlerde yolculuk ettiler. Bir trende istasyonda durdukları zaman ışıklar sönüyordu. Bazen saatlerce karşı yönden gelen treni bekliyorlardı karanlıkta. Bazısının da kompartıman kapıları kilitlenmiyordu. Aynı zamanda yavaş giden bu trenlere yolda hırsızlar atlayarak yolcuların eşyasını çalıyorlarmış. Her şeye razı oluyorlardı. Genç gazeteciye adresleri olmadığını söylemeye utanmışlardı. Oysa treni adres olarak gösterebilirlerdi. Nasıl düşünememişlerdi bunu? Fakat hangi treni gösterecektik efendimiz? Her trenden inerken kondüktöre haber bırakabilirdik Oldrik. İnsan bir evden taşınırken nasıl eski evine yeni adresini bırakırsa öyle yapabilirdik. Çocuk gibi oldunuz efendimiz. Evet, çocuklaşıyorum Oldrik. Trencilik oynuyorum. Bütün oyunları nasıl oynamışsam bunu da öyle oynayabilirim Oldrik. İstediğim gibi. Trenin dışında duran dünyayı aldırmıyorum artık. Gazeteciyi bile dışımızda, geride bıraktık. Onun inmeyi düşündüm bir an için. Onunla yeniden düşünmeye başlamayı istedim. Yeni bir düzenin içine girmekten korktum Oldrik. Belki de dediğin gibi biz artık bir yanımızla onlardan uzaktayız. Bunu onlara hiçbir zaman belli etmeyeceğiz. Yolumuza çıkan herkese saygı göstereceğim. Bırakalım bunları artık Oldrik. Tren yavaşladı. Bir istasyona yaklaşıyoruz. Aşağı inip bacaklarımızı dinlendirelim biraz. Trenden indiler, perondaki insanların arasına karıştılar. Yolcular Turgut Özben'den, bunun aklından çıkmayan Selim Işık'tan habersiz, trene binmenin telaşı içinde koşuşuyorlardı. İstasyon binasının önünde duran hareket memuru, kimseye bakmadan dalgın dalgın yürüyen ve kendi kendine mırıldanan bu adama dikkatle baktı. Sonra karşı yönden bir tren geldi, istasyona girdi. Yolcular ve Turgut trenin arkasında kayboldular.